Hayatın sesleri. Merhaba Başkent'ten Türkiye'de saatlerimiz 15.22 gösteriyor ve işte Hayatın Sesleri şimdi başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Keçiören metrosunun açılışı dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması dolayısıyla 15.22 gösterirken Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri bugün başlıyor ve 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Yine sizler için Cihan Aydoğan kumanda masasında, yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları, evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Sevip tutana kadar bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Sevip tutana kadar bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerin vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu, sarardı sevip.
15.27 Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Parlas Vehter var. Hemen başkentten merhaba diyoruz.
Ben de sizlere Münih'ten merhaba diyorum.
Teşekkür ediyoruz sevgili Buket Parlas Vehter. Evet, Münih yakınlarında Augsburg şehrinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış olan bir bombanın bulunmasıyla ilgili detayları sizden almak istiyoruz. Neler aktaracaksınız bizlere?
Evet, Augsburg, Bavyera eyaletinin önemli şehirlerinden biri ve Münih'e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta. Nüfusu ise 300 bin civarında. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın diğer şehirleri gibi Augsburg'a da Amerikan ve İngiliz uçakları tarafından çok sayıda bomba atılmış. Uzmanların tahminlerine göre o dönemde Almanya'ya atılan bombaların yaklaşık %10'u ise atıldıklarında patlamamışlar. Savaş sırasında patlamamış olan binlerce bomba günümüzde ne yazık ki hala tehlike saçmaya devam etmekte. Genelde inşaat çalışmaları nedeniyle yapılan kazılar sırasında tesadüfen tekrar bulunan bu bombalar hem bomba imha ekipleri hem de o çevrede yaşayanlar için heyecan yaratmakta. Bulunan her bomba o bölgenin boşaltılmasını gerektiriyor. Ama genelde bunlar 250 kiloluk veya 500 kiloluk bombalar olduğundan yapılan çalışmaların çok kapsamlı olması gerekmiyor. Örneğin Münih'te de en son Aralık ayı başında 250 kiloluk patlamamış bir bomba bulunduğunda yaklaşık 1200 kişinin evlerini terk etmeleri gerekti. Kısacası Almanlar bu duruma oldukça alışıklar diyebiliriz. Ancak Augsburg'da Aralık ayının son haftasında bir inşaatta tesadüfen bulunan bomba ise 1,5 ton ağırlığındaydı. Tabii ki bu gerçekten çok büyük tehlike yaratabilecek bir patlayıcı güç. Bombanın zararsız hale getirilebilmesi için öncelikle bombanın bulunduğu alanın güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Augsburg'da 4 gün gibi kısa bir süre boyunca çevredeki tüm binaların boşaltılıp insanların güvenli yerlere yerleştirilmeleri için çalışmalar yapıldı. Şehrin bu kısmında bulunan tüm ev ve iş yerleri yanında hastane ve bakım evlerinin boşaltılması ise gerçekten zor bir çalışmaydı. Bu 4 gün içinde radyolarda, televizyonlarda halka sürekli bu alanı 25 Aralık günü tamamen boşaltmaları yönünde duyurular yapıldı. Ve sonunda Augsburg 54 bin kişiyi kapsayan ve savaş sonrası Almanya'da gerçekleştirilen en büyük tahliyeye sahne oldu. Bomba imha ekiplerinin çalışmaları ise başarıyla sonuçlandı diyebiliriz. Herhangi bir sorun yaşanmadan bomba zararsız hale getirilebildi. Tüm bu gelişmeler özellikle Noel kutlamalarının yapıldığı bir döneme denk geldiği için birçok kişinin Noel nedeniyle planladıkları etkinlikleri ertelemelerine de neden oldu.
Evet, 50 binin üzerinde kişi tahliye edildi sanıyorum, değil mi?
Evet, 54 bin kişi.
Evet, peki o zaman yeni yıl deyince bir de Almanya'nın yine pek çok şehrinde olduğu gibi Münih'te de 31 Aralık günü yine yılbaşı koşusu düzenlendi. Her yaştan binlerce insan katıldı bu koşuya. Yeni yıla veda etmek için güzel bir fırsattı herhalde, değil mi?
Evet, bu yıl Münih'te 33. kez düzenlenen yılbaşı koşusuna 2300 kişi katıldı. 5 ve 10 kilometrelik iki ayrı kategori yanında çocuklar ve gençler için de ayrı ayrı koşular düzenlendi. Tabii ki 2016 yılına spor yaparak veda etmeyi tercih edenler için harika bir olanaktı bu. Böylelikle genç, yaşlı binlerce kişi tüm parkta yapılan müzik yayınları eşliğinde hep birlikte koşarak biten yılı adeta kaslarıyla uğurlamış oldular. Hava da çok güzeldi, soğuktu ama çok güneşli, masmavi bir gökyüzü altında koşulabilecek bir havaydı.
Evet, koşu böyle tamamlandı. Peki yılbaşı nasıl geçti Münih'te?
Evet, Almanya'daki yılbaşı kutlamaları nedeniyle alınan güvenlik önlemlerine de kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği gibi 19 Aralık tarihinde Berlin'deki ünlü bir Noel pazarında meydana gelen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Zaten uzun süredir olası bir terör saldırısına karşı hazırlıklı olmaya çalışan Almanya'daki güvenlik birimleri, özellikle Berlin'deki bu olaydan sonra kalabalık yerlerde alınan önlemleri daha da arttırdılar. Münihlilerin yılbaşını kutlamak amacıyla toplandıkları şehrin ünlü meydanlarında çok sayıda polis görev başındaydı. Bu meydanlardan en ünlüsü şehrin tarihi belediye binasının da bulunduğu Marienplatz isimli meydan. Bu yılki kutlamalarda Marienplatz ve çevresindeki trafiğe kapalı alanlarda yaklaşık 5000 kişi toplandı. Yalnız bazen alkolün de etkisiyle buralarda ne yazık ki hoş olmayan şeyler de yaşanmakta. Bu yıl Marienplatz'da toplanan kalabalıklar arasına sızan ve kaba davranışlarıyla dikkat çeken, hatta eğlenenlere karşı saldırgan davranışlarda bulunanlardan bazıları polis tarafından gözaltına alındılar. Yeni yılın gelişi her zamanki gibi havai fişeklerle kutlandı. Almanlar havai fişeklere her yıl çok fazla harcama yapmaktalar. Örneğin bu yıl 130 milyon avro sırf yılbaşı gecesi atılan bu havai fişekler için harcandı. Aslında havai fişeklerin 18 yaşından küçüklere satışı yasak. Ama yılbaşı gecesi çoluk çocuk herkes kapısının önüne çıkarak veya işte demin bahsettiğim şehrin ünlü meydanlarına giderek satın aldıkları havai fişekleri ateşliyorlar. Öte yandan çeşitli dernekler, kuruluşlar halka çağrıda bulunarak havai fişek satın almaktansa yardım kuruluşlarına bağış yapmalarını teşvik etmeye çalışıyorlar halkın. Gerçekten de Noel ve yılbaşı döneminde Almanlar birçok yardım kuruluşuna bağışlarda bulunmaktalar. Yine de bu yılbaşı 130 milyon avro havai fişeklerle adeta havada kül olup gitti diyebiliriz.
Evet sevgili Buket Parlas Vehter, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. 2017'de yine her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz başkentte.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde. Kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Sen inandır.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, duyduğunuz bu jingle'la bugünden itibaren her perşembe günü bu saatlerde Öze Yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Remziye Ege ile birlikte olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar,
aslında
hoş bulduk.
Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri sizi pek çok programdan tanıyorlar. En son birlikte olduğunuz program İlahi Nizam ve İnsan'dı. O programda bir yıl boyunca dinleyicilerimize seslendiniz. Bundan böyle de bizi kırmadınız. Bizimle birlikte Hayatın Seslerinde Öze Yolculuk köşemizde her hafta bu saatlerde birlikte olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için.
Estağfurullah, ben size teşekkür ederim ama ufak bir düzeltme, 2 yıl.
Tabii öncesi, ben geçen sene İlahi Nizam ve İnsan
2 yıl üst üste.
Aa evet,
dinleyicilerimiz bizi çok sevdi. Onun için siz bir yıl deyince şimdi eminim onlar da Allah Allah 2 yıl değil miydi demişlerdir.
Bize mi çok uzun geldi acaba?
Evet, 2 yıl dolu bir programdı. Güzel, o yüzden bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi Öze Yolculuk dedik, dinleyicilerimizin de jingle'dan duydukları gibi. Aslında zor bir yolculuk yapacağız galiba. Öze yolculuk derken, çünkü insanoğlunun özüne dönme yolculuğumuz bugün itibariyle başlayacağız. Kalbimizin derinliklerine mi ineceğiz? Nasıl bir yolculuk olacak bu? Çünkü özünde iyi insandır. Aslında o öyle yapmak istememiştir deriz. Hepimiz her zaman birileri için mutlaka kullanmışızdır bunu. O öze nasıl ineceğiz acaba? Öz nedir? Bir oradan başlayalım isterseniz.
Evet, şimdi öze yolculuk deyince böyle anlaşıldı. İlk başta kendi özümüze yolculuk olarak anlaşıldı. Fakat doğrusunu isterseniz çalışırken, sizin için çok çalışıyorum bu arada.
Ne güzel, teşekkür ediyoruz, sağ
çalışırken
olun.
Çalışırken fark ettim ki yani bu sadece bu kendi anlamında, yani kendi içimiz, insan olmakla ilgili bir şeyden söz ediyorsak eğer, kendi özümüz anlamında bir özden bahsedeceksek eksik kalırız. Yani bütün her şeyle beraber kendi özümüze yolculuk.
Her şeyin bir özü var aslında.
Evet, evet. Bütün mesele oymuş. Ben meğer onu kastediyormuşum ama bunu tabii yani bu programla ilgili çalışmaya başladığımda fark ettim. Şimdi öz nedir? O zaman belki oradan başlamak en doğrusu. Siz de sordunuz bana. Mahiyet denilen bir şey, içerik veya insanlar bunu çok kullanırlar ama özün yerine mi tam olarak kullanırlar? Kendileri buna karar versinler. Hı hı. Yani bu bilinen bir şey. Veya künh deriz biz Arapçada. Ve bunun bir içerikle örtüştüğü bir anlam var. Mesela eşyanın künhüne vakıf olmak diye böyle bir büyük bir ibare geçer. Bu da demektir ki bazı şeylerin kökünde yatan, aslında onun değerini ifade eden ve ilk etapta hemen sizin baktığınızda göremeyeceğiniz Yani bunu hani gizli saklı demek istemiyorum ama evet, biraz daha farklı veya değişik süreçlerden geçtiğinizde ancak ha demek ki bu da böyleymiş diyebileceğiniz bir süreç, bir ameliye gerektiren bir şeydir. Eşyanın künhüne vakıf olmak. Hani evet, az önce siz de söylediniz ya, özünde iyi insan demek. Yani işte o hani dışarıdan göründüğü gibi değil. Demek ki bizi bir takım hani bazı şeyler rahatsız etmiş de belki öyle söylemişiz. Aslında öyle değil. Ya yani asıl. Evet. Öz demek bu anlamda asıl. Evet.
Peki öz ve biçim ayrı şeyler midir?
Şimdi oraya gelmek için özle ilgili biraz konuşmak gerekir. Çünkü bu sorunuzu o kadar önemsiyorum ki, yani öz ve biçim aynı şey midir, ayrı şey midir? Özü anlayabilmenin yollarından bir tanesi önce bir kendi anlam dünyasını keşfetmek ve o anlam dünyası içerisinde birlikte anıldığı kavramlar veya yani neyse bu sizin söylediğiniz kelime dünyası, onlar önemlidir. Biçim onlardan bir tanesi. Yani özle birlikte anılması gereken kavramlardan bir tanesi. Çünkü yani felsefi olarak düşündüğümüzde aslında öz ve biçimin birbirine ihtiyacı vardır. Şimdi buradan şöyle bir yere gitmek istiyorum izninizle. İnsanlar bazen özü çok önemserler, bazen biçimi çok önemserler. Ve zaten
aslında hakikatin önemsenmeli.
Evet, ortaya çıkabilmesi için bizim bu neden önemsendiğiyle ilgili de programlarımızda vurgularımız evet, olacak. Ben en baştan kendimi ortaya koyayım, açık edeyim ki yani bu yolculuk nasıl olacak onu dinleyicilerimiz de bizimle birlikte çözsünler. Ben her ikisine de önem veriyorum. Yani şimdi hani onun özüne bakmak lazım dediğimiz zaman biçimini dışlamıyoruz. Dışlamamamız gerekir.
Evet.
Çünkü bu bütüncüllük anlayışı içerisinde eğer hayata bakarsak, böyle bir dünya görüşümüz olursa her konuda biz daha sağlıklı ilerleriz diye düşünüyorum. Ama yani bunlar neden ortaya çıkmış, neden bazen öze itibar edilmiş, bazen biçime itibar edilmiş, dolayısıyla sanki bunlar birbirinin karşıt anlamlılarıymış gibi görünmüş ama tam tersi, benim kabulüme göre en azından bunlar birbiriyle bağımlı kavramlar, hı hı, biri olmazsa diğeri olmaz kavramlar, bunları da bu programda konuşma imkanı bulacağız diye düşünüyorum.
Birbirini tamamlayan kavramlar diyorsunuz.
Olması gerekir. Benim için mesele buradan kaynaklanıyor zaten.
O zaman kişiler
zaten
gibi. Kişilerin de hani birbirinden öğreneceği şeyler vardır ya. Hı hı. Bugün biz sizinle bu programda birlikteysek benim sizden öğreneceğim mutlaka çok şeyler vardır. Hı hı. Çok şey vardır. Dinleyicilerimizin öğreneceği çok şeyler vardır ki tesadüf eseri de olsa bizi dinliyor olduklarını. Dolayısıyla herkes birbirinin tamamlayıcısı bu anlamda baktığımızda.
Bunun gibi düşünmek lazım. Öz ve biçimi bu şekilde bir araya getirmek lazım. Şimdi örnekler üzerinden gidersek belki somut dünya daha çok yardımcı oluyor bize. Mesela öz dediğimizde neyi kastediyoruz? İşte diyelim ki bir kumaş vardır. Gerçi bu kumaşın da özüne gitmek lazım yani, evet, değil mi? Hani hangi maddeden elde evet, edildiği, ta oraya kadar gidebilirsiniz. Ama şimdi bu kadar da kalalım. Bir de biçim vardır.
Ama ne kadar
kumaştan
özüne
ne yapıldığı
gidelim,
mesela.
Özün ne kadar saf ve temiz olduğunu görüyoruz, görmemiz gerekiyor
şimdi
aslında.
Şimdi özü bir potansiyel olarak göstermek amacıyla kurdum bu cümleyi.
Evet.
Yani bu kumaş burada bize bir potansiyeli çağrıştırıyor. Hı-hı. Ama kumaştan elde edeceğimiz materyaller biçimi çağrıştırıyor.
Evet, evet.
Şimdi yani ortada bir kumaş var ama ben bundan hiçbir şey yapmıyorsam, hı hı, o zaman kumaşın da bir anlamı kalmayacak. Evet. Özün aslında böyle bir önemi var.
Hı hı.
Yani biçimi gerçekleştirmek için öze ihtiyacınız var. Ama bir biçim yoksa ortada, peki o öz neye yarar? Yani evet, biz insan olarak bu dünyaya imkanlı varlıklar olarak, hı-hı, gönderildik. Hı-hı. Bunun adı bir potansiyel ve iç. Yani özümüz, kaynağımız, doğamız, fıtratımız, hangi kelimeyi koyarsanız evet, koyun oraya. Sizin oradan ortaya çıkacak bütün özelliklerinizi, karakterinizi vesaire bu durumları ifade ediyor. Ama bunları ortaya çıkarma durumları içerisinde sizin çevreniz, bunun için getirdiğiniz birikimleri kullanabilme imkanlarınız, çünkü imkandır evet. en önemlisi değil mi? Mesela diyorsunuz ki işte yani falanca kişiyi oradan alıp şu çevreye koysanız Allah bilir nasıl olurdu. Bu ne evet. demek yani? Bu işte çevrenin gücü, eğitimin gücü, kültürün gücü. İnsan aynı zamanda bir kültür varlığı. Evet.
Şimdi biçim yoksa öz neye yarar dediniz ya, bu bende şunu çağrıştırdı. Öz aslında varoluş sebebimiz. O kumaşa baktığımızda da o kumaşı oluşturacak şey var olma sebebi tabii, tek başına tabii, baktığımızda tabii. aslında öz orada.
Tabii öz o. Ama yine tekrar edeceğim. Yani her şeyin özüne dönmek dediğimizde öze tapıcılık yapmayacağız.
Evet.
Yani öz
evet.
bizim için mutlak bir şey olarak görünmeyecek. Hı-hı. Çünkü özün dışa yansıma biçimi dediğimiz şey de işte o biçimler dünyası dediğimiz şey. Hı-hı. O zaman bu ikisini dengeli bir şekilde anlamaya çalışacağız. Yani bizim bir nesneyi nesne yapan şeyin kendisidir öz dememiz, o nesneyi nesne yapan biçimleri ötelememizi veya onları hiçleştirmemizi gerektirmez.
Evet.
Ama biçimleri gördüğümüz zaman da yani bundan böyle bir sonuç çıkmış, fakat acaba daha ne sonuçlar çıkardı diye öze gitmiyorsak, işte bu bizi engelleyen, gelişmemizi engelleyen bir durum olabilir. Yani şimdi mesela şekil olarak birbirine benzeyen iki ürün, patatesle yer elması değil mi?
Evet.
Baktığınızda ayırt edemeyebilirsiniz. Yediğinizde tatları farklı. Ama yani bunların o tatlarını farklılaştıran şey özleridir.
Hı hı.
Bunun gibi düşünmek lazım. Bundan daha başka ne yapılabilir? Acaba bu tohumdan mesela daha başka ne elde edilebilir? Tohuma hı hı. kadar gitmemizin sebebi biçimlerle ilgili iyileştirme çabalarımız.
Hı hı.
Şimdi bir ilahiyat hocası bunları niye anlatır diye ben onu da söyleyeyim size. Çünkü bizim konularımızda böyle sıkıntılarda yaşıyoruz. Biz dini konuları özellikle ele alırken biçimlere çok meraklı olduk.
Evet.
Ve bu biçimler, şekiller bizi öyle bir kuşattı ki aslını ve özünü sanki biraz kaybeder olduk. Yani görüyoruz gözümüzde, bu bir duyudur neticede, itibar etmemiz gerekir. Ama gözün ötesine geçen anlayışı kaybeder olduk.
Hı hı.
Yani bunu bir yüzeysellik olarak ifade edebilirsek eğer, anlayışına vakıf olmayı da bir derinlik olarak ifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Peki o derinliği, o özümüzü nasıl anlayacağız?
İşte o
nasıl
derinliği ulaşmanın yollarıyla ilgili çalışacağız evet. biz bir yıl boyunca.
Yani nelerden söz edeceğiz örneğin onlara ulaşmak edeceğiz. İçin?
Şimdi diyelim ki din kural koyucu bir olgudur. Böyle söylemek gerekir.
Evet.
Çünkü bir inanç sistemidir. O inanç sisteminin içerisinde belli kurallar vardır. Siz kuralları, ki bunlar biçimlerdir, şekillerdir. Kuralları neden olmuş? Hangi zamanda gerçekleşmiş? Bu insanlar bu kuralları nasıl anlamış? Nasıl uygulamış? Nasıl uygulayamamış? Uygulayamadığı için başka daha neler olabilirmiş aslında da.
Herkes kendine göre uyguladıkça nasıl sonuçları
gibi.
Doğmuş.
Bütün bunların hepsini. Evet. Ya bunları konuşmak bizi şöyle rahatlatacak. Kaynağına gittiğimiz zaman mesela İslam dini açısından düşündüğünüzde nedir? Kur'an bizim için esas kaynak. Kur'an'da bize kural olarak gözüken. Gözüken diyorum bunu da çünkü sonraları konuşacağız. Bir mevzuyu siz bugün buraya getirdiğiniz zaman Nilgün ve Remzi'ye konuşurken bu konuyu nasıl konuşuyor? Orada yeni bir biçim ortaya çıkıyor.
Hı hı.
Yani bu bile bizi o kadar aslında rahatlatan bir şey olacak ki. Çünkü insanların kurallara bağlı kalma gibi bir istekleri var, arzuları var. Ama o kurallar insanların belki üzerlerine olmamaya başladı.
Sıkıntı
demin
da
işte kumaş ve elbise diyor
evet,
o örneği
evet.
onun için vermek
evet.
istedim. Hani biz kurallardan kendimize yeni elbiseler dikmek için çalışacağız. Yani elbise giymek zorundayız değil mi?
Elbette.
Ama kendi elbiselerimizi kendimiz giyeceğiz. Bu demek değil ki yani kendimizi ön plana çıkarıp kendimize göre, siz hani kafamıza göre dediniz ya, onun için bunu önemsedim. Kendimize göre yeni şeyler uydurmak anlamına gelmesin. Hı hı. Tam tersi, biz eğer bu alanla barışmak istiyorsak, bu alandaki bize çok güzel önerilen öğütleri, nasihatleri öğrenmek ve hayatımızda bunların karşılığını görmek istiyorsak, o zaman kendimiz burada nasıl var oluyoruz? İşte o öze giderek onu anlamaya çalışacağız. Evet. Çünkü aslında bizim özümüzde bunlar var. Bunu biz fıtrat kelimesiyle anlatıyoruz.
Evet.
Allah'ın en büyük vahyi o fıtratta gerçekleşmiştir. Hı-hı. Zaten yaratırken içinize her şeyi koymuştur. Ama dışarıdan size işte Kur'an-ı Kerim bir vahiy ürünü ise eğer, bu tarz Hı-hı. ürünlerle de destek vermiştir.
Evet.
Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'i hiç okumayan, ona hiç ulaşmayan, halbuki hiç farkında olmayan. Halbuki oku diye başlar
o Kur'an-ı Kerim ama.
Evet, o öyle bile olsa insanlar kendi yaratılışlarıyla, eğer böyle işte hani bu biçimlere takılmadan kendi yaratılışlarıyla buluşurlarsa yine aynı şey gerçekleşir.
Evet.
Yine Kur'an'daki öğütler gerçekleşir. Evet. Çünkü zaten mesele odur.
Evet.
Onun için bize bu en doğrusudur, bundan başka doğru yoktur şeklinde öğretilen şeylerde eğer birer biçimse biz bunları da konuşacağız. Ha, böyle bir biçim var, tamam, bu elde var bir. Hı-hı. Bu bir biçim çünkü yaşanmaya devam ediliyor. Hala evet. bile insanlar evet. bunlara kıymet veriyor ve kendilerini bunlara uydurmak için neredeyse pek çok şeyden de, değil mi, taviz veriyor evet. ve orada bulunmak istiyor. Eyvallah, o orada elde var bir. Ama şöyle de olabilir mi? Bu şekilde de düşünülebilir mi? Biz bunun varlığına, esasına, özüne gittiğimizde, tekrar oradan bir hareket edip bugüne geldiğimizde acaba bir başka biçim daha ortaya çıkabilir mi diye sorularımız olacak.
Soruların tabii, cevaplarını arayacağız. Dedim ya, zorlu bir yolçuluk
biraz
olacak.
Biraz öyle ama çok keyifli.
Çok keyifli, çok bir keyifli. Yolculuk olacak. Öze dönmenin o mutluluğunu, heyecanını birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. İşte süremizin sonuna geldik. Çok çabuk geçiyor
olsun,
zaman.
Haftaya yine
haftaya
beraberiz.
Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Öze Yolculuk köşemizin konuğu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeyn Remziye Ege'ydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Haftaya birlikte olacağımızı hatırlattıktan sonra bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama 24. Bu ne? Bu ne? Sıya dayanıklı cam.